1. Yuhanna mektubu sevgide ruhsal paydaşlığı konu alır. Yuhanna Paulus'un Efes'te başlattığı kilisede ruhsal çobandı. Kilisenin kuruluşundan bu yana Yuhanna'nın önce İsa Mesih'in yaşamını ve öğretişlerini içeren müjdeyi, sonra mektuplarını ve son olarak da vahiy denilen yazıyı kaleme aldığı bilinmektedir. Yuhanna'nın ilk mektubunu gözden geçirirken genel bir başlık koyacak olursak 1. mektubun 1. bölümünü Tanrı Işıktır başlığı altında okuyabiliriz. Bu mektubunda Yuhanna imanlara çocuklarım diye hitap eder. Her mektubun bir amacı vardır. Mektubun kaleme alındığı dönemde kilise topluluğuna iki yönden baskı yapılmaktaydı. Bir yandan Roma İmparatorluğu Mesih inanlarını yok etmek amacını güderken birçok imanlı bu yönde yaşamını yitirmişti. Ama bundan daha büyük bir tehlike Mesih inanlarını imandan saptırma tehlikesiydi. Yuhanna'nın mektupları özde bu gibi yanlış öğretilere karşı imanları hazırlamaktı. Aynı zamanda mektuplar bir sevgi ürünüdür. Tanrı'nın sevgi olduğu gerçeğini bizlere ifade eder. Yuhanna bazı temel gerçekleri tekrarlamakla ruhumuzun derinlerine de hitap eder. Yaşam sözü Tanrı sevgidir ve kusursuz sevgi korkuyu dışarı atar gibi basit ama derin anlamlı ifadeler sayesinde Mesih imanlısı hayatının her safhasında ruhsal gıda bu mektuptan alabilir. Öğrenci Yuhanna'nın 1. yüzyıl sonlarında ileri yaşlarda Tanrı esinliğiyle yazdığı mektuplar büyük olasılıkla Efes'te kaleme alınmıştı. Yuhanna'nın yazdığı belli bir imanlı grubuna sevgi ve anlayış ile hitap eden bir ruhsal çobanın sözlerini dile getirir. Yuhanna bir süre Efes'teki kilise topluluğunun çobanıydı. Kutsal yazı uzmanlarına göre Yuhanna bu ilk mektubunu Patmos adasına sürüldükten sonra yazmıştır. Buna göre mektup İsa'dan sonra 1. yüzyılda yazılmıştır. Yuhanna'nın mektuplarını iyice anlayabilmemiz için 1. yüzyılın sonu ile 2. yüzyılın başlarında Efes kentinin durumunu da iyi bilmeliyiz. O dönemlerde Mesih inancı oldukça yaygındı ve bu yüzden bu inanç konusunda bir aşinalık bulunmaktaydı. Birçok imanlı 2. ve hatta 3. kuşak imanlılardan oluşmaktaydı. Mesih inancının o ilk hareketi ve parlaklığı biraz solmaya başlamıştı. İlk günlerin yüceliği ve heyecanı sanki azalmış gibiydi. O ilk günleri biraz hatırlayabiliriz. Paulus gelip Efeslerin tanrıçası Diana'ya meydan okumuştu. Bütün kent ayağa kalkmış ama yine de Mesih inancı hızla yayılmıştı. Sinagoglarda Paulus'a yer verilmeyince Tiranus'un okulunu kiralayıp orada kutsal yazılardan öğretmişti. O günlerde Mesih için ne kadar ateşliydiler. Ama uzun yıllar sonra Rab İsa Mesih Yuhanna aracılığıyla Efes'teki imanlara bir mektup gönderip onları vahiy 2. bölüm 4. ayette şu şekilde uyarmıştı. Ne var ki bir konuda sana karşıyım, başlangıçtaki sevginden uzaklaştın. Bu konuda Mesih daha yeryüzündeyken öğrencilerini uyarmıştır ve kötülüğün çoğalmasıyla birlikte insanın sevgisi soğuyacak demiştir. Efes'teki imanların Mesih'e olan bağlılıkları gevşemiş, sevgileri soğumuş durumdaydı. İkinci nokta ise Mesih imanlarını öbür insanlardan ayrı kılan onların örnek ve dürüst yaşamlarıydı. İkinci ve üçüncü kuşak böyle üstün bir ahlak düzeyinde yaşama çabasında değildi. Mesih imanları kutsal bir yaşamı hayatlarında uygulamaya çağrılmışlardır. Bunun tam anlamı Rabbin elinde kullanılabilir aletler olarak hizmete ayrılmış olmaktır. Rabbin tapınağındaki araç gereçler kullanılmak amacı için Rab'be ayrıldığı gibi bizler de onun kullanması için göreve ayrılmışızdır. Rabbin tapınağı kutsaldır. Rabbin günü yani haftada bir gün kutsaldır çünkü bunlar Rab'be hizmet için ayrılmış unsurlardır. Mesih imanları da Rab'be kutsal hizmet sunmak için bir tarafa ayrılmış olmalılar. Üçüncü nokta Efes'teki kilisenin en büyük sorununun dışarıdan gelen baskı değil, içten gelen saldırılar olduğunu görüyoruz. Bu saldırılar genelde ayartma niteliğinde gelmekteydi. Bu konuda Rab İsa'nın kendisi hem öğrencilerini hem de tüm inanlıları uyarmıştı. Matta 24. bölüm 24 ve 25. ayetlerde, çünkü sahte mesihler, sahte peygamberler türüyecek. Bunlar büyük belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki ellerinden gelse seçilmiş olanları bile saptıracaklar. İşte size önceden söylüyorum dedi. Yine bu konuda Elçi Paulus Efes'teki kilisenin önderlerine Elçilerin İşleri 20. bölüm 29 ve 30. ayetlerde şöyle dedi. Ben gittikten sonra sürüyü esirgemeyen yırtıcı kurtların aranıza gireceğini biliyorum. Hatta öğrencileri kendi peşlerinden sürüklemek için sizin aranızdan da sapık sözler söyleyen kişiler çıkacak. Mesih inancını en çok tehdit eden unsur onun yok edileceği değil, inanlar arasına sahte öğretilerin girmesi ve gerçeğin sahteyle değiştirilip gerçekten uzaklaştırılacağıydı. Bugün hala aynı tehdit önümüzde durmaktadır. Dördüncü nokta Mesih inancını etkilemeye çalışan dördüncü unsur ise agnostik düşünce akımıydı. Agnostik düşünce akımı eski günlerde Roma İmparatorluğu'nun varlığını sürdürmesine yardım eden etkenlerden biriydi. Bu düşünce çeşitli şekillerde insanlara sunulabilmekteydi. Bunlardan birine göre şöyle bir inanç vardı. Maddeden oluşan her şey kötüymüş ama ruhun kendisi iyiymiş. Agnostiklere göre maddi dünya ve hatta insanın fiziksel bedeni bile tümüyle kötüymüş ve bedenin içindeki ruh kirli toprağa ekilen tohum gibi temizmiş. Bu düşünceye göre her insanın içinde biraz iyilik yani bir çeşit iyi tohum bulunurmuş ve bunun geliştirilmesi gerekirmiş. Peki bunu nasıl yapıyorlardı? İki ayrı uçta iki ayrı uygulama yöntemi vardı. Bunlardan biri Stoikler, öbürü ise Epikürler tarafından savunulurdu. Sizlere bilgi olarak şunu da söyleyebilirim ki 21. yüzyılda Epikürler hala aktif şekilde çalışmaktadır. Elçilerin İşleri 17. bölümü okursak görüyoruz ki Elçi Paulus bu iki ayrı okul ile yüz yüze gelmiştir. Elçilerin İşleri 17. bölüm 18. ayette Epikürcü ve Stoacı bazı filozoflar onunla atışmaya başladılar. Kimi bu laf öbesi ne demek istiyor derken kimi de galiba yabancı ilahların haberciliğini yapıyor diyordu. Çünkü Paulus İsa'yla ve dirilişle ilgili müjdeyi duyuruyordu. Stoacılar Zeno denilen bir filozofun izleyicisiydiler. Stoacıların önderi Zeno, Atina'nın resimini sundurma dedikleri bir yerinde öğretiyordu ve Stoacı ismi oradan gelir. Temelde bunlar animist düşünceyle yola çıkarlardı. Bunlara göre hikmetli insan, insana özgü aşırı duygulara, sevince ya da üzüntüye yenik düşmemeliydi. Kendi yaşamlarını çok sert bir disiplin altına sokmaya çaba gösteriyorlardı. Epikürcüler ise isimlerini yine Atina'da öğretmiş olan filozof Epikür'den aldılar. Olimpos Dağı'nda konut kurdukları iddia edilen eski Yunan'ın tanrılarına inanırlardı. Gerçek peşinde gitmektense bedensel zevk peşinde koşmayı tercih ederlerdi. Önceleri entelektüel açıdan tatmin olmak için çaba gösterdiler ama kısa bir zamanda entelektüel arzuların yerini bedensel arzular aldı. Stoacıların ve Epikürcülerin düşünce akımları arasında çeşitli değişiklikler ve aynı zamanda bir düşünceden öbür düşünceye de akışlar oldu. Ancak bildiğimiz bir şey vardır ki bu iki düşünce akımına bağlı tüm düşünceler İsa'nın Mesih olduğunu kabul etmez ve hatta buna karşı gelirlerdi. Ben inanıyorum ki Elçi Yuhanna şu sözleri yazarken bu gibi filozofi kavramları düşünüyordu. 1. Yuhanna 2. bölüm 22. ayet. İsa'nın Mesih olduğunu yatsıyan yalancı değilse kim yalancıdır? Babayı ve oğlu yatsıyan Mesih karşıtıdır. Bu filozoflar öğretişleriyle İsa'nın Tanrı özünden gelip insan bedeni aldığını inkar etmekteydiler. Böyle düşünmelerinin gerekçesi ise şuydu. Rab Tanrı tümüyle kutsal olduğuna göre kötü diye tanımladıkları insan bedenine bürünemez. O zamanın düşünce akımını iyi bilen Yuhanna bu nedenle Yuhanna 1. bölüm 14. ayette Söz insan olup aramızda yaşadı, onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğulun yüceliğini gördük. Yine Elçi Yuhanna 1. Yuhanna 4. bölüm 2 ve 3. ayetlerde şöyle yazar. İsa Mesih'in beden alıp dünyaya geldiğini kabul eden her ruh Tanrı'dandır. Tanrı'nın ruhunu bununla tanıyacaksınız. İsa'yı kabul etmeyen hiçbir ruh Tanrı'dan değildir. Böylesi Mesih karşıtının ruhudur. Onun geleceğini duydunuz. Zaten o şimdiden dünyadadır. Agnostiklerin bir dalı kendi düşüncelerinden ayrılmamak için ellerinden geleni yaptılar. Mesih inancını kabul eder gibi görünüyorlardı ama aslında onlar diyorlardı ki Tanrı kötü diye betimledikleri insan bedeninde barınamaz. Bu nedenle de onun sözü ruhu insan bedeni kuşanamaz. İsa sadece bir bedendeymiş gibi kendisini göstermiş ama aslında bir bedene sahip değilmiş. Serintus adında başka bir agnostik ise biraz daha kurnazca kavramları ileri sürdü. Serintus'a göre hem insani bir İsa hem de ilahi bir İsa varmış. Bu adamın iddiasına göre Yahya'nın eliyle vaftiz edildiği anda ilahi kişiliğe bürünmüş ama çarmıhta öldüğü zaman ilahi kişilikten çıkmış. Hatta Petrus'un İncil'i diye bilinen yozlaşmış bir yapıtta İsa'nın çarmıh üzerindeki çağrısı şöyle çevrildi. Gücüm gücüm beni neden terk ettin? Oysa İsa'nın asıl söylediği Tanrım Tanrım beni neden bıraktındı? İlk kilisenin iman babaları bu gibi yanlış öğretilere karşı savaş verdiler ve İsa hakkında o bizim gibi oldu ki biz onun gibi olalım diye tanıklıkta bulundular. Yuhanna'nın birinci mektubu hem agnostiklerin Mesih inancını yozlaştırmak amacıyla ileri sürdükleri iddiaları çürütmek için yazılmıştır hem de inanlara özgü ortak sevgiyi doğruya taşımak için yazılmıştır 1. bölüm 4. ayete göre. 2. bölüm 1. ayette ise inanları günah işlememek için uyarmaktadır. 2. bölüm yine 26. ayette inanları yalancı öğretilere karşı uyarır. İnanların Mesih'e imanını güçlendirmek ve sonsuz yaşam güvenliğini de 1. Yuhanna 5. bölüm 13. ayette kaleme almıştır. İncil'in 5 bölümlük bir kesimi olan 1. Yuhanna mektubu çok önemli bazı temel gerçekleri tekrarlayarak insan ruhunun derinliklerine hitap eder. Bu parçada en çok rastlanan sözler şunlardır. Ruhsal paylaşlık, bilgi, sevgide kalmak, durmak, barınmak, yaşam sözü ve Tanrı yaşamdır, Tanrı ışıktır, Tanrı sevgidir ve kusursuz sevgi korkuyu yener gibi basit ama çok derin anlamlı ifadeler sayesinde insan yaşamının her safhasında ruhsal gıda alabilir. İnanlının kurtuluşu güncel Tanrı bağlılığı, sonsuz yaşam güvenliği, ruhsal bilgiden esinlenir der. Bilgi bilmek sözleri bu mektupta 30'dan fazla kullanılmıştır. Özellikle 2. bölüm 29. ayette, 5. bölüm 18. ayette, 3. bölüm 2. ayette, 5. bölüm 13. ayette, 15. ayette gibi pek çok yerde 30'dan fazla kez kullanılmaktadır. Şimdi bu mektubun ana hatlarını ayırmak gerekirse ilk olarak Yuhanna'da Tanrı'nın 3 tanımı bulunur. Tanrı ışıktır, Tanrı sevgidir ve Tanrı yaşamdır. İkincisi Tanrı yaşam ve ışıktır der 1 ve 2. bölümler. Tanrı gerçek ve sevgidir derken 3 ve 4. bölümler kötülüğe üstün gelmenin ilkesi iman ve sevgidir ve Tanrı yaşamdır der. Tanrı'nın ışık ve Tanrı'nın sevgi ve yaşam olduğu da yine ana hatlar içerisinde söylenebilir. Bunlar İncil'in 1. Yuhanna mektubunda Tanrı için kullanılan 3 tanımdır. 1. Yuhanna mektubu sevgide ruhsal paydaşlığı konu alır. Yuhanna Paulus'un Efes'te başlattığı kilisede ruhsal çobandı. Kilisenin kuruluşundan bu yana Yuhanna'nın önce İsa Mesih'in yaşamını ve öğretişlerini içeren müjdeyi, sonra mektuplarını ve son olarak da vahiy denilen yazıyı kaleme aldığı bilinmektedir. Yuhanna'nın ilk mektubunu gözden geçirirken genel bir başlık koyacak olursak 1. mektubun 1. bölümünü Tanrı ışıktır başlığı altında okuyabiliriz. Bu mektubunda Yuhanna imanlara çocuklarım diye hitap eder. Her mektubun bir amacı vardır. Mektubun kaleme alındığı dönemde kilise topluluğuna iki yönden baskı yapılmaktaydı. Bir yandan Roma İmparatorluğu Mesih inanlarını yok etmek amacını güderken birçok imanlı bu yönde yaşamını yitirmişti. Ama bundan daha büyük bir tehlike Mesih inanlarını imandan saptırma tehlikesiydi. Yuhanna'nın mektupları özde bu gibi yanlış öğretilere karşı imanları hazırlamaktı. Aynı zamanda mektuplar bir sevgi ürünüdür. Tanrı'nın sevgi olduğu gerçeğini bizlere ifade eder. Yuhanna bazı temel gerçekleri tekrarlamakla ruhumuzun derinlerine de hitap eder. Yaşam sözü Tanrı sevgidir ve kusursuz sevgi korkuyu dışarı atar gibi basit ama derin anlamlı ifadeler sayesinde Mesih imanlısı hayatının her safhasında ruhsal gıda bu mektuptan alabilir. Öğrenci Yuhanna'nın 1. yüzyıl sonlarında ileri yaşlarda Tanrı esinliğiyle yazdığı mektuplar büyük olasılıkla Efes'te kaleme alınmıştı. Yuhanna'nın yazdığı belli bir imanlı grubuna sevgi ve anlayış ile hitap eden bir ruhsal çobanın sözlerini dile getirir. Yuhanna bir süre Efes'teki kilise topluluğunun çobanıydı. Kutsal yazı uzmanlarına göre Yuhanna bu ilk mektubunu Patmos adasına sürüldükten sonra yazmıştır. Buna göre mektup İsa'dan sonra 1. yüzyılda yazılmıştır. Yuhanna'nın mektuplarını iyice anlayabilmemiz için 1. yüzyılın sonu ile 2. yüzyılın başlarında Efes kentinin durumunu da iyi bilmeliyiz. O dönemlerde Mesih inancı oldukça yaygındı ve bu yüzden bu inanç konusunda bir aşinalık bulunmaktaydı. Birçok imanlı 2. ve hatta 3. kuşak imanlılardan oluşmaktaydı. Mesih inancının o ilk hareketi ve parlaklığı biraz solmaya başlamıştı. İlk günlerin yüceliği ve heyecanı sanki azalmış gibiydi. O ilk günleri biraz hatırlayabiliriz. Paulus gelip Efeslerin tanrıçası Diana'ya meydan okumuştu. Bütün kent ayağa kalkmış ama yine de Mesih inancı hızla yayılmıştı. Sinagoglarda Paulus'a yer verilmeyince Tiranus'un okulunu kiralayıp orada kutsal yazılardan öğretmişti. O günlerde Mesih için ne kadar ateşliydiler. Ama uzun yıllar sonra Rab İsa Mesih Yuhanna aracılığıyla Efes'teki imamlara bir mektup gönderip onları vahiy 2. bölüm 4. ayette şu şekilde uyarmıştı. Ne var ki bir konuda sana karşıyım, başlangıçtaki sevginden uzaklaştın. Bu konuda Mesih daha yeryüzündeyken öğrencilerini uyarmıştır ve kötülüğün çoğalmasıyla birlikte insanın sevgisi soğuyacak demiştir. Efes'teki imamların Mesih'e olan bağlılıkları gevşemiş, sevgileri soğumuş durumdaydı. İkinci nokta ise Mesih imanlarını öbür insanlardan ayrı kılan onların örnek ve dürüst yaşamlarıydı. İkinci ve üçüncü kuşak böyle üstün bir ahlak düzeyinde yaşama çabasında değildi. Mesih imanları kutsal bir yaşamı hayatlarında uygulamaya çağrılmışlardır. Bunun tam anlamı Rabbin elinde kullanılabilir aletler olarak hizmete ayrılmış olmaktır. Rabbin tapınağındaki araç gereçler kullanılmak amacı için Rab'be ayrıldığı gibi bizler de onun kullanması için göreve ayrılmışızdır. Rabbin tapınağı kutsaldı. Rabbin günü yani haftada bir gün kutsaldır çünkü bunlar Rab'be hizmet için ayrılmış unsurlardır. Mesih imanlarda Rab'be kutsal hizmet sunmak için bir tarafa ayrılmış olmalılar. Üçüncü nokta, Efes'teki kilisenin en büyük sorununun dışarıdan gelen baskı değil, içten gelen saldırılar olduğunu görüyoruz. Bu saldırılar genelde ayartma niteliğinde gelmekteydi. Bu konuda Rab İsa'nın kendisi hem öğrencilerini hem de tüm inanlıları uyarmıştı. Matta 24. bölüm 24 ve 25. ayetlerde, çünkü sahte mesihler, sahte peygamberler türüyecek. Bunlar büyük belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki ellerinden gelse seçilmiş olanları bile saptıracaklar. İşte size önceden söylüyorum dedi. Yine bu konuda Elçi Paulus Efes'teki kilisenin önderlerine Elçilerin İşleri 20. bölüm 29 ve 30. ayetlerde şöyle dedi. Ben gittikten sonra sürüyü esirgemeyen yırtıcı kurtların aranıza gireceğini biliyorum. Hatta öğrencileri kendi peşlerinden sürüklemek için sizin aranızdan da sapık sözler söyleyen kişiler çıkacak. Mesih inancını en çok tehdit eden unsur onun yok edileceği değil, inanlar arasına sahte öğretilerin girmesi ve gerçeğin sahte ile değiştirilip gerçekten uzaklaştırılacağıydı. Bugün hala aynı tehdit önümüzde durmaktadır. Dördüncü nokta, Mesih inancını etkilemeye çalışan dördüncü unsur ise agnostik düşünce akımıydı. Agnostik düşünce akımı eski günlerde Roma İmparatorluğu'nun varlığını sürdürmesine yardım eden etkenlerden biriydi. Bu düşünce çeşitli şekillerde insanlara sunulabilmekteydi. Bunlardan birine göre şöyle bir inanç vardı. Maddeden oluşan her şey kötüymüş ama ruhun kendisi iyiymiş. Agnostiklere göre maddi dünya ve hatta insanın fiziksel bedeni bile tümüyle kötüymüş ve bedenin içindeki ruh kirli toprağa ekilen tohum gibi temizmiş. Bu düşünceye göre her insanın içinde biraz iyilik, yani bir çeşit iyi tohum bulunurmuş ve bunun geliştirilmesi gerekirmiş. Peki bunu nasıl yapıyorlardı? İki ayrı uçta iki ayrı uygulama yöntemi vardı. Bunlardan biri Stoikler, öbürü ise Epikürler tarafından savunulurdu. Sizlere bilgi olarak şunu da söyleyebilirim ki 21. yüzyılda Epikürler hala aktif şekilde çalışmaktadır. Elçilerin İşleri 17. bölümü okursak görüyoruz ki Elçi Paulus bu iki ayrı okul ile yüz yüze gelmiştir. Elçilerin İşleri 17. bölüm 18. ayette Epikürcü ve Stoacı bazı filozoflar onunla atışmaya başladılar. Kimi bu laf öbesi ne demek istiyor derken, kimi de galiba yabancı ilahların haberciliğini yapıyor diyordu. Çünkü Paulus İsa'yla ve dirilişle ilgili müjdeyi duyuruyordu. Stoacılar Zeno denilen bir filozofun izleyicisiydiler. Stoacıların önderi Zeno, Atina'nın resimli sundurma dedikleri bir yerinde öğretiyordu ve Stoacı ismi oradan gelir. Temelde bunlar animist düşünceyle yola çıkarlardı. Bunlara göre hikmetli insan, insana özgü aşırı duygulara, sevince ya da üzüntüye yenik düşmemeliydi. Kendi yaşamlarını çok sert bir disiplin altına sokmaya çaba gösteriyorlardı. Epikürcüler ise isimlerini yine Atina'da öğretmiş olan filozof Epikür'den aldılar. 1. Yuhanna 1. bölüm 2. ayette yaşam açıkça göründü. Onu gördük ve ona tanıklık ediyoruz. Babayla birlikte olup bize görünmüş olan sonsuz yaşamı size duyuruyoruz der. Yaşam belirgin oldu ya da yaşamı açıkça göründü. Bu yaşamın insanların görebileceği açık bir yere getirilmesi demektir. Yuhanna bir sonraki ayette göreceğimiz gibi yaşam sözü olan Rab İsa Mesih hakkında konuşmaktadır. Bazen bize şu türden sorular yöneltiliyor. Efendim siz sürekli olarak sonsuz yaşamdan söz ediyorsunuz. Nedir bu? Biz de öğrenmek istiyoruz. Bu türden soru soran arkadaşlara az önce okuduğumuz ayeti gösteririm. 1. Yuhanna 1. bölüm 1, 2 ve 3. ayetlerde ise yaşam sözüyle ilgili olarak başlangıçtan beri var olanı, işittiğimizi, gözlerimizle gördüğümüzü, seyredip ellerimizle dokunduğumuzu duyuruyoruz. Yaşam açıkça göründü. Onu gördük ve ona tanıklık ediyoruz. Babayla birlikte olup bize görünmüş olan sonsuz yaşamı size duyuruyoruz. Evet, sizin de bizlerle paylaştığınız olsun diye gördüğümüzü, işittiğimizi size duyuruyoruz. Bizim paylaştığımız da babayla ve oğul İsa Mesih'ledir diyor. Yuhanna'nın sözünü ettiği sonsuz yaşam İsa Mesih'in ta kendisidir. Eğer bir tanım isterseniz sonsuz yaşam bir kişidir ve bu kişi İsa Mesih'tir. Öyle basit ki bunu her insan anlayabilir, hem de o kadar zordur. Ya Mesih'tesin ya da değilsindir. Hepsi bu kadar. Ya Mesih'e inanırsın ya da inanmazsın. Eğer inanıyorsan sonsuz yaşama sahipsin demektir. Eğer inanmıyorsanız sonsuz yaşama sahip değilsiniz anlamına gelir. Sonsuz yaşam bu olduğuna göre senin de sonsuz bir yaşamın var mı diye ben sormak isterim. Bu soruya nasıl bir yanıt vereceksiniz? Eğer yanıtın bilmiyorum ise ya da hayır ise o zaman sonsuz yaşamın yok demektir. Şimdi Yuhanna bize harika bir şey bildirir. Bize Tanrı ile ilişki kurabileceğimizi anlatacaktır. Elde edebileceğimiz en harika şeylerden birisi sizin ve benim Tanrı ile ilişki kurabileceğimiz gerçeğidir. 1. Yuhanna 1. bölüm 3. ayette evet sizin de bizlerle paylaştığınız olsun diye gördüğümüzü, işittiğimizi size duyuruyoruz. Bizim paydaşlığımız da babayla ve oğul İsa Mesih'ledir der. İşittiğimizi ve gördüğümüz sözleri üçüncü kezdir söylenmektedir. Bu artık bilinçaltımıza dek yerleşmiş olmalıdır. İnsanın içinde Yuhanna'ya şunu sormak geliyor. Yuhanna, bunu niçin tekrarlıyorsun? Sizin de bizlerle beraberliğiniz olsun diye yeniliyorum diyecektir o zaman. Çünkü bu çok önemlidir. Ruhsal paydaşlık ve beraberlik imanlının birbiriyle beraberliğinin olabileceğini söyler. Bizim beraberliğimiz de babayla ve onun oğlu İsa Mesih'ledir derken Tanrı'yla nasıl beraberliğimiz olacak sorusu ortaya çıkabilir. Bu bizi çıkmaza sokabilir. Tanrı kutsalken insan kutsal değildir. İnsan ile Tanrı arasındaki bu uçurumun nasıl bir köprüyle birleştirileceğini merak ederiz. Tanrı ile insanı nasıl bir araya getirebilirsiniz? Amos peygamber şöyle dedi. İki adam anlaşmadan birlikte yürürler mi? Amos 3. bölüm 3. ayet. Nasıl Tanrı ile beraberliğimiz olacak? Aşılması güç görünen bu engel için Yuhanna 3 çözüm önermektedir. İkisi insan icadıdır ve işe yaramayacaktır. Diğeri ise Tanrı'nın çözümüdür ve işe yarayacak olanıdır. Buna geçmeden beraberlikle ilgili bir şey de eklemek istiyorum. Beraberlik Yunanca koinonia'dan gelir ve paylaşacak şeyi olmak anlamına gelir. Mesih inanlılarının beraberliği ise Mesih'e ait şeyleri paylaşmayı anlatmaktadır. Bunu yapmak için Rab İsa'yı bilmeniz, yani yalnızca onun hakkında duymuş olmanız değil, onu kişisel kurtarıcınız olarak tanımanız gerekir. Günümüzde beraberliğin gerçek anlamını yitirmiş durumdayız. Beraberlik dediğimiz zaman aklımıza eğlence, yemek ve birlikte hoş vakit geçirmek geliyor. Ya da beraberlikten anlaşılan birinin sırtına vurarak "Merhaba Uğur, işler nasıl gidiyor?" ya da "Eşin nasıl?" gibisinden şeylerdir. Birileriyle şarkı söylemek, içmek beraberlik olarak biliniyor. Mesih inanlılarının da beraberlikten anladığı çok farklı sayılmaz. Kilisede bir yemek verileceği duyulunca hemen herkes yemek ve beraberce zaman geçirmek için gitmeyi ister. Beraberlikten kastedilen nedir? Masanın çevresine toplanıp kendilerine gerçek beraberlik duygusunu yaşatacak olan Mesih'in kişiliği dışında güneşin altındaki her şeyden söz etmektir çoğu kez. İnanlı için paylaştık demek, bir araya gelip Mesih'e ait şeyleri paylaşmak demektir. Birlikte Rab İsa ve onun sözü ile ilgili şeyleri konuşuruz. Yuhanna şunu derken işte böyle bir paylaştıktan söz etmektedir. Sizin de bizimle beraberliğiniz olsun diye. Bizim beraberliğimiz de babayla ve onun oğlu İsa Mesih'ledir. Yuhanna paydaşlıktan söz ederken bunun belli bir amacı olduğunu da belirtmeye hazırdır. 4. ayette bunu belirtmek için şöyle der. Bunları size sevincimiz tam olsun diye yazıyoruz. Şimdi de Yuhanna mektubu yazışının ikinci nedeninden söz eder. Sevgimiz ve sevincimiz tam olsun. Yani doğru ersin der. Küçük bir sevinç değil, ancak paydaşlıktan doğan büyük bir sevince sahip olmak güzeldir. Koinonia bazen beraberliğin eylemlerine göndermede bulunur. Kilisede Rabbin sofrasının yapılışı bir eylemdir. Vermek bir eylemdir. Dua etmek yine bir eylemdir. Ancak bu bölümde Yuhanna'nın burada sözünü ettiği, Elçi Pavlus'un da şu ayette belirttiği beraberlik, yani ortak olmak tecrübesidir. Filipeliler 3. bölüm 10 ve 11. ayet. Ölümünde onunla özdeşleşerek onu tanımak, dirilişinin gücünü ve acılarına ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek ve böylece ne yapıp yapıp ölümden dirilişe erişmek istiyorum. Sevgili dostum, vaazın asıl amacı ikna ve tövbe yoluyla insanların kurtuluşa kavuşması ve yüreklerinin sevinç bulmasıdır. Örneğin Filipus'un yardımıyla Mesih'e gelen Etiyopyalı hadım, bu kişi Rab'be geldikten sonra etrafta övünerek dolaşıp Filipus'un ne etkili bir vaiz olduğunu anlatmadı. Sevinerek kendi yoluna gitti. Neden? Çünkü Mesih'i tanımıştı. Elçi Yuhanna'nın mektubunun amacı ise bizlerin Mesih'e ait olan bu harika şeyleri paylaşabilmesi ve kutsal ruhun bize Rab İsa'nın ve babanın gerçeklerini hissettirerek hoş bir beraberlik içinde olmamızı sağlamasıdır.